Rabbin halkı Mısır'da köleydi, bunu biliyoruz. Ve Rab dedi ki Musa'ya, o halkı oradan çıkar. Biraz o halkı buraya sok gibi oldu. Çok kolay olmadı. Direnenler oldu. Ve Mısırlılar bu halkı salmak istemediler, İsrail halkını. Neden? Çünkü onlar köleydi ve kölelerini, yani ucuz iş gücünü kaybetmeyi Mısırlılar istemiyorlardı. Bu yüzden Rabbin isteğine karşın İsrail halkını Mısır'da köle olarak tutmaya devam ettiler. Ve felaketler serisi başladı. Çünkü Rab uyarmıştı. Mısır'ı uyardı. Ve Rab hiç kimseye durup dururken karşılıksız olarak acı ve sıkıntı vermez. Rab uyardı. Ancak başta Firavun olmak üzere Mısırlılar dinlemediler bunu. Neden? Çünkü Firavun da kendisini bir tanrı olarak görüyordu. Ve yabancı bir halkın, köle bir halkın tanrısına karşı kendisini daha büyük gördü. Nasıl tanrıya karşı gelir derseniz işte böyle. Çünkü o da bir tanrıydı kendisine göre. Ve diğer tanrıya meydan okudu. Ve felaketler, felaketler, felaketler geldi. Kutsal yazılardan anlıyoruz ki Mısır'ın Firavunu bayağı taş kafalı bir adammış. Çünkü bir savaşın ne zaman kaybedilmeye başlandığı aşağı yukarı bellidir. Burada akıllı, sağduyulu adamlar ateşkes ister, barış ister. Ama Firavun sonuna kadar diretti, sonuna kadar gitmek istedi. Ve felaketler dayanılmaz olduğunda en sonunda Mısırlılar dedi ki, tamam gidin. Ne istiyorsanız vereceğiz, yeter ki gidin, buradan gidin. İsrail halkı Mısırlıların verdikleriyle yola çıktılar. Bu kısımları biliyorsunuz, Kızıldeniz'den geçtiler, şöyle geldiler. İsrail hayattaydı ancak ona ve Rab'be karşı koyan halk, Mısırlılar, Firavun ve askerleri, onlar mahvoldular. Çünkü gerçek Tanrı'ya karşı gerçek olmayan bir Tanrı'ya inanmışlardı. Onlar hala İsrail'i ve onun gerçek Rabbini yenebileceğini zannediyorlardı. Bu olabiliyor. Son noktaya kadar direnip her şey mahvolana kadar bekleyenler yok mu? Var. İsrail şimdi özgür, evet, ve çölde. Mısır'dan, yani kölelikten çıktılar, vaat edilen topraklara gitmek üzere bekliyorlar. Ne oradalar ne orada. Biraz bizim durumumuza benzer gibi, kölelikten çıktık. Günahın köleliğinden kurtulduk. Vaat edilen Tanrı'nın ülkesine gidiyoruz ve aradayız. Şimdi burada İsrail nasıl davranıyordu? Geldiler çölde, bekliyorlar. Bakındılar. Musa bu sırada dağa çıkmıştı. Rab'le konuşmak ve bundan sonra ne yapacaklarını belirlemek üzere Rab'bin yanına çıkmıştı. Ve İsrail aşağıda bekliyordu. Ve nasıl bekliyorlar? Harun vardı. Musa'nın yerini bıraktı kardeşi Harun. Ona gittiler. Daha ne kadar bekleyeceğiz böyle dediler. Bu sırada Musa dağdaydı, fırtınalar, şimşekler arasında Rab'le karşılaşmak üzere çıkmıştı dağa. 40 gün, 40 gece dağda kaldı. Bu sürede oruç tuttu, açtı, yorulmuştu. Sonra Rab'bin arzusunu dinledi. Rab bundan sonra halkıyla birlikte, yani bu yolculuk sırasında kutsal topraklara gidene kadar halkıyla kalmak için bir buluşma çadırı istedi. Ve bunun detaylarını verdi. Şöyle olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bunun için dedi, halkından altın, gümüş toplayacaksın ve kumaş, değerli kumaşlar. Böyle bir yer yapacaksın. Ve 10 emrin yazılı olduğu taş levhaları kendi parmağıyla yazarak Rab Musa'ya verdi. Musa aşağıya iniyor ve kampa yaklaşırken acayip sesler duymaya başladı. Galiba savaş çıktı diye düşündü. Çünkü inanılmaz haykırışlar geliyor. Müthiş bağırtılar, feryatlar. Sonra fark etti ki aşağıda parti var. Müthiş bir eğlence var. Halk eğleniyor. Çılgınca eğleniyorlar. Herkes kendisinden geçmiş. Musa taşlarla geliyor. Kampa yaklaşıyor. Müthiş bir eğlence var. Parti var. Çünkü ne oldu? Harun'a gelmişlerdi. Ve Harun'a dediler ki, ya bu bizi Mısır'dan çıkaran bir adam vardı. Nerede o? Onu göremiyoruz bir süredir. Sonra bir de Tanrı olacaktı bizi Mısır'dan çıkaran Tanrı. O da yok ortada. Böyle bekliyoruz. Günler oldu. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Nerede Tanrı? Hani sözünü ettiğiniz bir Tanrı vardı. Biz Tanrı istiyoruz. Bize Tanrı'yı getir dediler. Harun ne yaptı? Verin altınları, verin, verin, verin. Altınlar geldi. Harun ondan bir altın inek yaptı. E şimdi Musa'nın gördüğü manzara buydu. Ortada altın bir inek ve herkes eğleniyor. Çok mutlular çünkü tanrılarıyla birlikteler. Tanrı ne? Onların parası. Paralarına bakıp eğleniyorlar. İşte Rabbimiz bu. Peki niye inek yaptı Harun? Burayı hiç bilmiyoruz. Hindu değillerdi. Hindu olsalar inek tamam. Bence Harun başka bir şey yapmak istiyordu. Ama ineğe benzedi. Çok iyi bir sanatçı değildi. Belki bir aslan yapayım şunlara dedi. Ama ortaya ineğe benzeyen bir şey çıktı. Tamam o zaman bu Tanrı. Buyurun. Tanrı istiyordunuz işte tapabilirsiniz. Ve herkes çok mutlu. Oo tamam. O burnunu, altınlarını ben vermiştim. Ona taparım. Öbürü kuyruğunu karşıladı. Böyle. Gayet iyiler. Oysa Musa 40 gün aç kaldı. Rabbin huzuruna çıkmak için. Korktu. Üşüdü, sıkıldı. Acı çekti. Ve ne gördü? Aşağıda kendi parasına tapan insanlar. Gerçek Tanrı'yla karşılaşmıştı ama gerçek Tanrı'nın arzularını ve isteklerini dile getirmek için geldiğinde kendi paralarına tapan halkla karşılaştı. Oysa çıkış 25'e 1'e bakalım. Rab Musa'ya şöyle demişti. İsraillere söyle, bana armağanlar getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın. Biliyorsunuz, İbadetimizin bir parçası olarak bir kese dolaştırırız ve Rabbe sunuları toplarız. Burası Harun gibi. Ama Harun'dan farkımız nedir? Bugün onu konuşacağız. İşte farkımız budur. Altın, buzağı, inek, neyse ona tapan insanlar ya da Rabbin halkı. Ve bu ikisinin arasındaki fark nedir? Evet, bir kese dolaşıyor, bir para toplanıyor. Ama niçin ve neden? Çünkü biliyoruz ki Rab tapınma çadırı istediği zaman şunu da söylemiştir. Yüreğin neredeyse hazinenin olduğu yerdedir. Hazinen neredeyse yüreğin orada olacaktır. Onun için Rab Tanrı istedi. Parasını kendiniz verdiğiniz bir tapınak yapacaksınız benim için ve orada birlikte olacağız, buluşacağız. Ben sizi Mısır'dan çıkaran, kölelikten kurtaran Tanrı'yım, dedi. Bugün için, biz Mesih'le arındığımız için böyle bir tapınağa ihtiyacımız yok. Çünkü onlar Rab'le buluşmak için çeşitli arınmalardan geçerlerdi. Yılda bir gün ancak Rabbin gerçekten huzuruna çıkılabilirdi. Bizim Tanrımız öyle değil. Bizi arıttı, bizi temizlediği için Mesih, biz her zaman Rab'le birlikteyiz. Burası çok güzel. Amin. Rab bizde konut kurdu. Amin. Çok güzel. Pardon. Peki işimiz bitti mi? Yani daha yeryüzünde kurtarılmayı bekleyen insanlar yok mu? Dışarıda Rabbi tanımayan, Rabbe ait olmayan, Rabbin yabancısı olan insanlar yok mu? Başka ülkelerde yok mu? Görüyoruz aramızda misafirlerimiz var, değişik ülkelerden gelen kardeşler var. Rabbin sözünü etmek için buraya kadar geldiler, yardımcı olmak için. Sonra bizler gidiyoruz başka yerlere. Bir kardeşimiz şimdi duydum, Anadolu'da bir şehirde yeni bir kilise başlatacak. Peki başlattığımız kilise mekan kutsal değildir ama sıcak olması lazım. Eğer burası soğuk olursa sizleri güzelce ağırlayamayız. Yazın geldiğinizde soğutulmuş olmalıdır, klima çalışmalıdır ki burada bunalmayalım, terlemeyelim. Teşekkürler. Sonra dışarıda yiyecek, içecek ikramı olmalıdır. Kimseyi kuru kuru oturtamayız. Ayrıca geleneğimizdir biliyorsunuz. Bir yere geldiğiniz zaman bir şeyler ikram edilir. Bunların olması lazım. Çay, kahve, atıştırmalık olacak. Burası temizlenmiş olmalı. Pis bir yere girmek istemeyiz. Birileri temizlemeli. Tuvaletleri de temizlemeli. Tertemiz olmalı. Suyumuz aksın, elektriğimiz, ışıklarımız yansın. Güzel. İşte bizim Harun'dan farkımız bu. Biz paranızı burada toplayıp, ortaya koyup, işte tapınalım hep beraber demiyoruz. Ne diyoruz? Bu işleri yapabilmek için sunulara ihtiyaç var kardeşler. Bunun için bizler kiliselerde bir kese dolaştırırız ve Rabbin istediği, Rabbin adının duyulabilmesi, Rabbin görkeminin yayılabilmesi için bunu kullanıyoruz. Bu şekilde bunlar gerekiyor. Şimdi kilisemizin bir telefonu var. Bu telefona çağrılar geliyor. Hemen her gün geliyor. Yarı yarıya. Bir yarı başka şey istiyor, bir yarı başka şey. Buradakiler ya büyü ister ya da gerçekten kiliseyi tanımak istiyordur. Ama bir yarım var. Onlar da para istiyor. Neden? Çünkü sizde para çok. Böyle düşünüyorlar. Çünkü sizin babanız Trump. Trump size para gönderiyordur. Papa var. Onlar tabii şeyi bilmiyorlar, Katolik Protestan ayrımını. Papa var, kocaman devlet. O size para veriyordur. Milyonlar gönderiyorlar. Biz bu paraları yiyoruz. Aslında 100 dolarları İncil'in içine koymamız lazım. O şekilde gelenlere vermemiz lazım ama onu da yiyoruz. Sonra bir kese dolaştırıyoruz ve sizden para topluyoruz. Çünkü yetmiyor, çok aç gözlüyüz maalesef. Böyle düşünüyorlar. Biraz da bize verebilir misin diye arıyorlar. Ben onlara şunu söylüyorum. Bizler yardımlarımızla kendimiz para ödüyoruz ki kilisemiz ayakta kalsın, açık kalsın, kirasını ödeyelim. Elektriği olsun. Bu dışarıdakilerin bakış açısı, bilmedikleri için böyle düşünüyorlar. Ama kendi içimizde de bunu değerlendirmeliyiz kardeşler. Size şunu açıkça söylüyorum ki, kilisemizde ne burada ne Bağdat'ta profesyonel kimse yok. Hiç kimse yaptığı iş için para almıyor. Bazen küçük yardımlar olabilir muhtaç kişilere ama hiç kimse profesyonel değil. Ve Trump para göndermiyor maalesef, açıklıyorum. Amerikalı kardeşler varsa kendisine iletebilirler. Bize niye para göndermiyor? Bu bir sorun. Evet, aynen bizler de, aynen sizler gibi o kese dolaştığı zaman veya banka havalesi yoluyla bizler de aynen sunularımızı veriyoruz. Çünkü hiçbir şey bu devirde parasız olmuyor. Peki Musa bunu gitti halkına anlattı. Ben Tanrı'yla buluşabilmemiz için, Tanrı'nın bize bu yolculukta önderlik etmesi için tapınak çadırı yapacağım dediğinde Mısır nasıl, İsrail nasıl davrandı? Çıkış 35-21. Her istekli, hevesli kişi buluşma çadırının yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için Rabbe armağan getirdi. Kadın, erkek, herkes istekle geldi. Rabbe her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye getirdi. Rabbe armağan ettikleri bütün takılar altındı. Şimdi bu altınlar nereden geliyor? Hem inek yaptılar. Harun o ineği yaptı ama Musa onu kullanmadı. O bir puttu. Musa onu parçaladı, yaktı, toz etti. Tozunu toprağa da götürdü, ırmağa attı. Onu kullanmadı. Ama şimdi tapınak yapımı için yeniden bağış toplandığında yeniden altın geldi. Çünkü Mısırlılar o kadar bıkmışlardı ki İsrail'den ve onları göndermedikleri için Rabbin verdiği felaketlerden ne istiyorlarsa verdiler. Al yeter ki git. Yeter ki gidin, biz serbest kalmak istiyoruz, rahat olmak istiyoruz eskisi gibi dediler. Aslında bir arkadaşım vardı, çok gevezeydi. Biz kahveye giderdik, o sürekli konuşurdu. Kahveci sonra para veriyordu bize. Öbür kahveye gidin orada çay için. Lütfen burada gürültü yapmayın diye. Çünkü kağıt oynayanlar, kumar oynayanlar var. Onlar rahatsız oluyorlardı. İsrail'de işte böyle gördüler ve al şu parayı, tamam gidin. Gidin ne yaparsanız yapın dediler. Rabbe nasıl vereceğiz? Şimdi erkeklere söylüyorum, şu kısmı çok iyi anlayacaksınız. Bir kızla ilk kez çıktığınızda ne kadar eli açık oluyorsunuz, değil mi? Taksiyle gidersiniz, restoranlara gideriz, pastanelere gideriz, sinema, tiyatro, konser, ne istiyorsa çiçek alırız. Sonra evleniriz, aradan 10 sene geçer. Minibüse bineriz, minibüs var. Yemeği de evde yesek daha güzel, benim işim var biraz. Şimdi bu doğru, bunu yapıyoruz. Maalesef. Şimdi Rabbe yapmayalım ama, tamam mı? Rabbe her zaman onu ilk kez görmüş gibi, ilk kez çıkıyormuş gibi getirip sunularımızı vermeliyiz. Hiç canınızı acıtıyor mu bir kızla çıktığınızda harcadığınız paralar? Zannetmiyorum. Bilakis çok cömert görünmeliyiz yani, yakında olsa. Tamam ya, taksi gel. Böyle olalım Rabbe karşıda. Çünkü Rabbi de seviyoruz ve o da bizi seviyor. Rabbi sınamak doğru mu? Denilmiştir ki Rabbi denemeyeceksin. Asla. Ama Rab bir şey için izin veriyor. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Rab burada gayet açık konuşuyor. Bu, beni bununla sınayın diyor. Gerçekten. Evet doğru. Yani şunu biliyoruz. Çok eminim. Aramızda zengin kimse yok. Güzel. Sana özellikle keseyi göndereceğim. Aramızda zengin kişi yok çünkü kiliseye gelen insanlar zaten yaralı insanlardır. Topluma tam ayak uyduramamış yahut hayatta bir takım sıkıntılar yaşamış. Bulunduğu ortamda çok başarılı olmamış kişilerdir. Çünkü biz dünyanın bu maddiyatçı haline, dünyanın bu aşırı profesyonel kapitalist yaşam biçimine çok ayak uydurmuş insanlar değiliz. O yüzden çok çok para kazanmadık. Çünkü kimseyi ezmedik, dolandırmadık, yalan söylemedik. Ne bileyim, iş yerinde sivrilmek için arkadaşlarımızı arkasından konuşmadık. Borç alıp üstüne yatmadık. Bizler sıradan insanlarız. Ve evet, hepimizin için gelir çok önemli. Ve her kuruşun değeri var. Doğrudur. Ama Rab diyor ki, beni bununla sınayın. Beni verdiklerinizle sınayın. Ben size daha çok vereceğim, diyor. Ve 2. Korintliler 9'a 7'de denildiği gibi, isteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Rabbimiz sevinçle vereni sever. Çünkü Rab kalbimizi biliyor. Böyle ciğerimiz sökülüyormuş gibi para verirsek, Rab onu bilir ve bu onu incitir. Çünkü Rab'be sunularımızı getirdiğimiz zaman severek, mutlulukla getirmemizi ister. Yani paran çok kıymetliyse kardeşim verme, diyor Rab. Ama verirsen karşılığını vereceğim. Beni deneyin. Bunlar tamam, çok doğru. Yaşamak için paraya ihtiyacımız var, doğru. Kiralarımız var. Okul taksitleri var çocuğun vesaire vesaire. Almak istediğimiz şeyler var. Doğrudur. Zaten her şeyinizi verin demiyor Rab. Ama verin. Paranızı aklamak için. Feda ettiğinizi gösterin. Benim için değer verdiğiniz bir şeyi feda ettiğinizi gösterin, diyor göklerdeki yüce babamız. Çünkü o bizler için öz oğlunu feda etti. Düşünün, İbrahim İshak'la birlikte dağa çıkarken ne kadar sıkıntılıydı. Rab ondan bir fedakarlık istemişti. O oğlunu aldı, gidiyordu. Kafasında düşünceler vardı. Rab o anda ona deseydi ki, tamam oğlunu bırakıyorum, bundan sonra bana sunu getireceksin. Oh, diyecekti İbrahim, işte bu. Tabii ki sana getiririm, oğlumun canını bağışladın. Ama Rab kendi oğlunun canını esirgemedi, verdi. Neden? Bizim günahlarımıza bedel olsun diye. Ve bizleri kurtardı. Sonsuz yaşamın mucizesi yanında o para nedir ki? Paralardan buraya kendimize altın olmasa da kağıttan bir heykel yaparız. Bozuk para da çıkıyor şeyden, keseden. Ondan göz yapmayı düşündüm ben. Böyle güzel bir heykel yaparız, hiçbir işe yaramaz, orada durur, ona bakarız, taparız. Ama bu Rabbin istediği şey değil. İhtiyacından fazlasını, ondalığını Rabbe götürmezsen, ihtiyacında yoksa bunu ne yapacaksın? Ona tapınacak mısın? Ne diyor Rab? Matta 6'ya 24'te, hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Rab bunu söylüyor ve bunu 10 emirde belirtti ta başta. Benden başka Rabbin olmayacak, dedi. Benden başka Rabbin olmayacak. Paraya Rab gibi taparsak ve Rabbimizi parayla tartarsak, o zaman o iki efendi ne gelmiş oluyor? Hangisine daha çok değer veriyoruz? Hangisini daha çok seviyoruz? Hangisine bağlıyız? Kime tapacağız? İneğe mi? Göklerdeki babaya mı? İnek bizim paramız. Baba göklerde. Şu anda görünmüyor. Ama bir gün geri gelecek. Amin. Rab dünyadan tesellisini almış olanlara değil, teselli arayanlara, adalet arayanlara, doğruluk arayanlara, doğruluğa susayanlara sesleniyor. Ve bu aslında dünyaya hiçbir şey getirmediğimizi de bilerek biz de bunu dinliyoruz. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey getiririz. Yiyeceğimiz ve giyeceğimiz varsa bununla yetiniriz diyen bir topluluk istiyor Rab. Her şeyin en önünde Rabbin olması. Çünkü Rabbi bütün kalbinle, bütün benliğinle seveceksin. Ondan daha çok sevmeyeceksin hiçbir şeyi. İlk Hristiyanlar böyleydi işte. Hiçbirisi de zengin kişiler değildi hemen hemen. Çoğu yoksuldu. Ve o zaman kiliseler yoktu. Toplanırlardı bir takım yerlerde. Ve yerler içerlerdi. Herkes yiyecek bir şeyler getirirdi. Yoksa para toplayıp alırlardı. Ve mumlar yakarlardı. Çünkü karanlık yerlerde toplanıyorlardı. Çünkü tehlike vardı. Karanlık mağaralarda toplanıyorlardı. Çok pahalı olan o zaman için çok pahalı olan mumlar alır yakarlardı. Işık olsun. Çünkü Rab ışık olsun demişti. Tanrı'nın elbette paramıza ihtiyacı yok. Zaten o parayı da yakın demiyor. Bunları topluluğunuz için harcayacaksınız. Bunları topluluğunuz için ve topluluğunuzu genişletmek için, benim varlığımı, müjdemi yaymak için kullanacaksınız diyor. Maalesef her şey parayla bu dünyada ve bunu sağlamak için de bizlerin fedakarlığı gerekiyor arkadaşlar. Şöyle de olabilirdi bakın. Markos 12:41. İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. İsa öğrencilerin yanına çağırarak, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa tümünü verdi. Aslında dul kadın kavramı kutsal kitapta çok geçer. Çünkü en zavallı kişisidir toplumun. Günümüzde bile zorlukları var ama o zaman çok daha zordu. Dul bir kadınsa, ona bakacak kimse de yoksa, oğlu, kardeşi vesaire, bu kadın tamamen çaresizdir. Ama o durumda bile kadın bütün parasını attı çünkü Rabbe gelmişti. Ve Rabbe eli boş gelmedi. Rabbe küçük de olsa hediyesiyle gelmişti. Ama Rabbimiz de biliyoruz ki, 5 ekmek 2 balıkla bütün kalabalıkları doyurabilen bir Tanrı'dır. Ve biz buna inanırız. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiniz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker ne biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Yiyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar? Bunu size söylemiyor Rab. Bu kısım o topluluğa ait. Evet, Rab iyidir. Kendimizi onun ellerine bırakabiliriz, güvenebiliriz. Bir güven oyunu vardır, kendini bırakırsın. ve arkandaki seni tutacaktır. Buna inanabiliriz. Arkadaşımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Rabbe inanıp güvenmiyor muyuz? Bu yoksul kadın gibi hepsini verdiği zaman o gene de inanıyordu. Rab beni besler, Rab bana bir yol bulur. Çünkü o Rab'dir. Onun için imkansız hiçbir şey yok. Rab daha ne desin? O inandı, o güvendi, kendisini tamamen bilinmezliğe bıraktı bütün parasını verdiği zaman. Biz de kaderimizi Rabbimizin ellerine bırakabiliriz. Çünkü biliyoruz ki bizim günahlarımız için kendisini feda etti, çarmıh üzerinde can verdi, üçüncü günde ölümden dirildi ve sapsalim ayağa kalktı. Gidiyorum ama geleceğim dedi. Sizi de gittiğim yere götüreceğim. Buna inanıyor muyuz?
Amin.
Zaten Rabb'e güvenmeyeceksem kime güvenebilirim? O zaman niye yaşayabilirim? Nasıl yaşayabilirim? Bu dünyada, bu karanlıkta, bu kadar acı varken, bu kadar yıkım varken kime inanabilirim, kime güvenebilirim? Evet, para konuşmak sıkıntılı bir iş. Ama size şunu söyleyeyim, Noel'i henüz geçirdik, henüz Noel'in anıları üzerimizdedir ve canlıdır. Ki size şunları hatırlatayım. Yıldız bilimciler, Matta 2'ye 9, yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Rabbe gelmişlerdi, gerçek krala gelmişlerdi. Kendileri de kraldı ama asıl kral, büyük kral, gerçek krala gelmişlerdi. O yemlikteki bebeğe taptılar ve ona hediyelerini verdiler. Rabbe gelirken bu bize bir örnektir, bir işarettir. Rabbe gelirken hediyenizi de getirin. Çünkü bu bağlılığımızı göstermek için, fedakarlığımızı göstermek için iyi bir yoldur. Tanrı bizden canımızı istemiyor. Çünkü o zaten canını verdi. O zaman onun egemenliği için harcamalıyız. Kardeşin için harcanacaktır. İmana susamışlar için harcanacaktır. Rabbi arayıp bulamayanlar için harcanacaktır. Rabbi bulmuş fakat zor durumda kalmışlar için harcanacaktır. Ve işte fırsat. Rabbe verin ve Rabbi sınayın. Rab açıkça söylüyor. Dünyanın ve dünyadaki her şeyin sahibinin karşısında duruyoruz kardeşler. Ve elimizde ne varsa, biraz önceki ayette geçtiği gibi, dünyaya hiçbir şey getirmediğimizi biliyoruz. Ve hiçbir şey götüremeyeceğimizi de biliyoruz. Burada olan burada kalacak. Ve zaten her şey, bütün evren, bütün dünya ne varsa Rabbe ait. Bizler geçici olarak sahip oluyoruz. O zaman küçük bir kısmı, her şey değil, dul kadın kadar fedakar olmanıza gerek yok. Ama ondalık hususu çok önemli, özellikle bizim gibi kiliselerde. Yani bu kiliselerin açılıp kalması gerekiyor, ayakta olması gerekiyor, hizmet etmesi gerekiyor. Ve bunları hiç kimseden istemeden biz kendimiz karşılamalıyız. Bu gerçek. Ve doğrusu da bu. O yüzden şimdi ben asıl mevzuya geliyorum. Evet, keseyi nereye koyduk? Evet, onu dolaştıralım. Dolaştıralım kardeşler. Gerçekten imanlı olanlar yalnız, imanlı olanlardan isteriz.